الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Kıymetli kardeşlerim, ilkini düzenlemeyi nasip ettiği için, Niğde'de ilk konferansımızı düzenlemeyi nasip ettiği için Rabbime hamd ederek başlıyorum. Yeryüzü hiçbir zaman bir tabiat hadisesiyle veya hayvanların saldırısıyla ya da buna benzer bir şeyle fesada uğramış değil. O gibi olaylar yeryüzünün tamamında fesat meydana getiremez. Ancak yeryüzü insanoğlu vahyi terk ettiği gün, Allah Azze ve Celle'nin insana gönderdiği mesajı terk ettiği gün, ne yapacağını bilemez hale geldiği gün fesada uğradı. İnsan vahyi terk ettiği zaman nefsiyle baş başa kalır. Vahyi terk ettiği zaman şeytanıyla baş başa kalır. Vahyi terk ettiği zaman insanlarla baş başa kalır. Ve ne şeytan, ne insanlar, ne de nefis insana doğru yolu göstermez. Bu sefer kendi kendine ideolojiler meydana getirmeye başlar. Haddini aşmaya başlar. Allah'ın dünyasında yaşar, Allah'ın verdiği rızıklarla beslenir. Ama istediği gibi yaşamak ister, özgür olmak ister. Kimliğini kaybeder, kendini bir şey zannetmeye başlar. İlk surede, Alak suresinde Allah Azze ve Celle insana neyden yaratıldığını hatırlatır. İkra bismi rabbikellezi halak dedikten sonra halakal insane min alak buyurur. Allah insanı alaktan yarattı. Sperm ile yumurtanın birleşmesinden meydana gelen embriyodan yarattı. Ama insan bu gerçeği unutur. Kendisinin spermden yaratıldığını, spermin de çamurdan yaratıldığını, çamurdan çıkan şeyleri yemek suretiyle babamızın belinde sperm, annemizin vücudunda da yumurta olduğumuzu unuturuz. Ve güç ve kuvvet eline geçtiği zaman bu insan benim dediğim olacak demeye başlar. Çünkü güç ve kuvvet eline geçmiştir. Dolayısıyla artık Allah Azze ve Celle'ye ihtiyaçsızmış gibi düşünür kendini. Benim dediğim olacak demeye başlar, kimliğini kaybeder. Ya Firavun olur bu şekilde, Nemrut olur, benim dediğim olacak der, yahut o Nemrutlara, Firavunlara kulluk yapar, onlara kul olur, onlara itaat eder. İnsan kimliğini kaybeder yani. İnsan bir yönüyle kıymetli bir varlık iken, meleklerin bile kendisine secde ettiği ve Allah Azze ve Celle'nin ruhundan üflediği kıymetli bir varlıkken ve yeryüzünün Allah'ın halifesi olan ve Allah'ın kendisine ilim nasip ettiği böyle kıymetli bir varlıkken insan Nemrutlara, Firavunlara kulluk yapmaya başlar, kendi şerefini beş para eder. Kulluğunu unutmuş olan, insanlar bana kul olsun diyen Nemrutlara, Firavunlara itaat eder. Halbuki Allah melekleri bile insana secde ettirmişti. İnsan bu kadar şerefliydi. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. Meleklere demiştik ki Adem'e secde edin, hepsi secde ettiler. İnsan böyle bir varlık. Fakat insan o firavunlara, o nemrutlara kulluk yapmaya başlar. Kendi içinde Allah'ın ruhu vardır ama bunu unutur ve firavunların kulu olmaya başlar. Allah'ın içindeki ruhunu bilmez, onun kıymetini anlamaz, şerefinin farkına varmaz ve firavunlara kulluk yapmaya başlar. O yüzden Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki halakal insane min alak dedikten sonra insanı Allah alaktan yarattı, embriyodan yarattı, haddini bilmeli yani. Çamurdan yaratıldın yani, haddini bilmelisin dedikten sonra birkaç ayet altında buyurur ki kelle innel insane le yatga erraahu stagna. Hayır, insanoğlu azgınlık yapar kendisini öğüde ihtiyaçsız gördüğü için. İnsan azgınlık yapar çünkü benim Allah'a ihtiyacım yok diye düşünür. Peygamber'e ihtiyacım yok diye düşünür. Allah'tan gelen bir mesaja ihtiyacım yok diye düşünür. Müstahni görmek, kendini müstahni görmek manası bu. Kendini müstahni görür. Artık Allah'a ihtiyaçsızmış gibi, peygambere, vahye, kitaba ihtiyaçsızmış gibi, Allah'tan gelecek olan bir mesaja, bir çağrıya ihtiyacı yokmuş gibi düşünür. Çünkü güç ve kuvvet kendisine verilmiştir ve o güç ve kuvveti koyması gereken yere koyamamıştır. O güç ve kuvveti kendinden bilmiştir. Onun imtihan için verildiğini anlamamıştır. Hiç olduğunu unutmuştur. Spermden yaratıldığını, çamurdan yaratıldığını unutmuştur. İşte o yüzden bazı batılı filozofların ifadesiyle Tanrı öldü, onu biz öldürdük dediler. Yani artık bilim bize yol gösteriyor, Tanrı'ya ihtiyacımız yok, ondan gelen bir mesaja ihtiyacımız yok dediler. Artık bundan sonra bilim bize yol gösterecek ve bilimin dediği şekilde bir toplum meydana getireceğiz dediler. Ve onların meydana getirdiği toplumu, dünyadaki huzursuzluğu, ahlaksızlığı, namussuzluğu, insanın insaniyetten çıktığını görüyorsunuz. Allah'a ihtiyaçsız görenler kendilerini, biz kendimiz kendimize yol gösteririz diyenler, biz kendi kendimize medeniyetin esaslarını ortaya koyabiliriz diyenler, Allah'tan gelen mesaja ihtiyacımız yok diyenler, onlar öyle bir toplum meydana getirdiler ki o toplumda ahlak kalmadı, namus kalmadı. O toplumda kullar kullara kulluk yapmaya başladı. İnsan kendisi gibi kul olanlara kulluk yapmaya başladı. İnsanın şerefi beş para oldu. Evlenenlerden çok boşananlar olmaya başladı. Ana babalar sokağa atılmaya başlandı. Uyuşturucu her tarafta yayılmaya başladı. Tanrı'ya ihtiyacımız yok diyenlerin kurduğu medeniyet. Çağrıya bir mesaja ihtiyacımız yok, aklımız var dediler. Halbuki akıl her meseleyi çözemiyor. Buna aklın kendisi şahit. Birçok meseleyi bugün de anlayamıyoruz. Dün de anlayamamıştık, yarın da anlayamayacağız. Buna biz şahidiz. Aklın zayıflığına ve aklın acizliğine biz şahidiz. Ayrıca akıl bazen meseleyi çözse bile, bazı gerçekleri keşfetse bile, nefsin baskısı altında, şeytanın baskısı altında, çevrenin baskısı altında, dolayısıyla yine aklın dediği yapılmıyor. Akıl içkinin kötü olduğunu söylüyor. Tanrı'yı öldürenler, Tanrı'ya ihtiyacımız yok diyenler, kendi esaslarımızı kendimiz koyacağız diyenler, akla göre bir medeniyet meydana getireceğiz, bilim bize yol gösterecek diyenler neden içkinin fabrikasını kurdular? Akıl zararlı olduğunu söylüyor. Akıl faizin, ekonominin bel kemiğini kırdığını söylüyor. Ekonomi uzmanları faizin zararlarını anlatıyor. Neden faize izin veriyorlar? Neden aklın kabul etmediği birçok şeye müsaade ediyorlar? Akıl erkekle kadının arasında bir perde olması gerektiğini söylüyor. Kadının İslam'a göre giyinmesi gerektiğini söylüyor. Aksi halde insanların nefsinin peşine düşeceğini, insanlık onurunu ayaklar altına alacağını ve sadece şehvetlerini düşünen bir varlık durumuna geleceğini söylüyor. Akıl bunu söylüyor. Neden aklın dediğini yapmıyorlar? Demek ki aklın doğruyu bulması yeterli değil. Demek ki akıl nefsin baskısı altında, nefis istiyor, akıl istemiyor aslında. Nefis istiyor, şeytan istiyor, çevredeki insanlar istiyor. Demek ki kutsal bir kaynağa ihtiyaç var. Nefse karşı koyabilmek için, şeytana karşı koyabilmek için, insanlara karşı koyabilmek için kutsal bir kaynağa ihtiyaç var. Ve insan kendi aklıyla bulmuş olduğu, gerçek zannettiği hiçbir şeye tam olarak güvenemez. Hiçbir zaman ister kendi bulduğu bir şey olsun, isterse filozofların bulduğu bir şey olsun, hiçbir zaman insanların keşfettiği bir şeye tam olarak güvenemez. Çünkü insan aklının ürünüdür. Dün doğru bildiklerimizin bugün yanlış olduğunu anladığımıza göre, bugün doğru bildiğimizin de yarın yanlış olduğunu anlayabiliriz. O halde insan kendi bulduklarına da ideolojileri meydana getirenlerin, filozofların bulduklarına da asla güvenemez. Onlardan asla mutmain olamaz ve sürekli olarak şüpheler içinde kalmaya mahkumdur. O yüzden Kur'an-ı Kerim buyurur ki onlar şüpheler içindedirler. O kafirler hem kendi görüşlerinden hem peşinden gittiği kimselerin görüşlerinden şüphe içindedirler. Savundukları görüşlerden, ideolojilerinden şüphe içindedirler. Çünkü insan hiçbir zaman insan mahsulü olan fikirlere tam olarak güvenemez. Mutmain olmaya ihtiyacı var insanın. Kesin doğrulara ihtiyacı var insanın. Öyle bir kaynak lazım ki bize, o kaynak %100 doğru olan bir kaynak olmalı. Hata yapma ihtimali olmayan bir kaynak. Kutsal bir kaynak yani. Allah'ın dışındaki bütün kaynaklar hata yapma ihtimali vardır. Dolayısıyla sadece eğer Allah Azze ve Celle ve onun Resulünü kaynak olarak alırsak, İşte ancak o zaman mutmainliğe ulaşabiliriz. Başka türlü insan bildiklerinden de emin olamaz. Bilimin söylediklerinden de emin olamaz. Bilim daha düne kadar atom parçalanamaz diyordu. Atom parçalandı, atom bombası yapıldı. Atom bombası nedir? Atomun parçalanmasıdır. Bu bilinen, kabul edilmiş bir gerçekti. Atom parçalanmaz diyorlardı ama parçalandı. Dün doğru olarak bilinen birçok şeyin bugün yanlışlığı anlaşılıyor. O halde insan, insan mahsulü olan fikirlere asla güvenemez. O yüzden Allah Azze ve Celle insanın vahye ihtiyacı olduğunu, kılavuza ihtiyacı olduğunu bildiği için insan maddi konularda bile %100 isabet edemiyor. Maddeyi alıyor, laboratuvarda inceliyor, üzerinde deneyler yapıyor. Bunun sonucunda varmış olduğu şeylere bile tam olarak güvenemiyor. İleride bir başka bilim adamı çıkıyor, onun yanlışlığını ispat ediyor. Hele bir de hidayet alanında hangi görüş doğrudur, hangi felsefe doğrudur, hangi inanç doğrudur, hangi medeniyet insana uygundur, hangi kanunlar insanın fıtratına uygundur, insanın ruhuna uygundur, bunu anlaması mümkün değil. Madde alanında bile kesin doğrulara ulaşamıyor. Nasıl olur da mana aleminde, hidayet alanında kesin doğrulara ulaşabilir? Nasıl olur da şu kesin doğrudur diyebilir? Diyemez. O yüzden Allah Azze ve Celle buyuruyor ki inne aleyna lel huda. Hidayet yolunu göstermek, doğru yolu göstermek bizim vazifemiz. Sizin böyle bir göreviniz de yok, ilminiz de yok. Dolayısıyla bu görevi Allah üzerine almıştır. Bu insana bir rahmettir. Dünyanın en önemli anı bir peygambere ve özellikle peygamberimize vahyin başladığı andır. Dünyanın en önemli dakikası veya saniyesi nedir deseydiniz, Hazreti Peygamber'e ikranın geldiği andır derdim. Çünkü vahyin başlaması, Allah'ın rahmetinin başlaması, vahyin başlaması, bütün beşeri düzenlerin sallanması, Bizans'ın, Mecusi'nin, İran'ın saltanatının yıkılması, kulların kullara kul olmaktan kurtulması ve şirkten kurtulması bunun başlangıcı. Vahyin başlaması bunun başlangıcıdır. O yüzden bu gerçeği anlamış olan Ümmü Eymen radıyallahu anha peygamberimizin vefatından sonra Ebu Bekir Sıddık ile Hazreti Ömer gittiler, dediler ki peygamberimizin ziyaret ettiği yaşlı bir kadıncağız vardı, Ümmü Eymen. Gidelim onu ziyaret edelim demişti. Beraber gittiler, Ümmü Eymen onları görünce ağlamaya başladı. Dediler ki bizi görünce peygamberimizi mi hatırladın yoksa? Onun için mi ağlıyorsun? Bilmiyor musun ki Allah Resulü'nün şu andaki yeri, makamı dünyadan çok daha güzel. Kadıncağız dedi ki ben de sizin bildiğinizi biliyorum. Ben ona ağlamıyorum. Ben vahyin kesilmesine ağlıyorum. Artık peygamber öldü ve vahiy kesildi. Allah ile aramızda aracı olan Hazreti Peygamber o olmayınca onun ölmesi değil mesele, vahyin kesilmesi. Bir mesele olduğu zaman Allah müdahale ediyordu, yol gösteriyordu. Kim haklı kim haksız söylüyordu. Hangi fikir doğru hangisi yanlış söylüyordu. Artık o olmuyor. Artık o bitti. Artık bazı meselelerde aklımıza göre mi karar vereceğiz bundan sonra? Ne olacak? Allah ile aramızdaki irtibat, peygamber o aracılığı gerçekleştiriyordu. Artık o yok, ona ağlıyorum. Allah Azze ve Celle hiçbir varlığı başıboş bırakmamış. İnsanı mı başıboş bırakacak? İnsan en şerefli varlık. Hayvanlar bile başıboş değil. Arı Allah'ın onu yarattığı günden beri Allah'ın verdiği vazifeyi yerine getiriyor. Başıboş değil. Bütün hayvanlar mikroba varana kadar Allah'ın verdiği vazifeyi yerine getiriyor. Hiçbirisi başıboş değil. Gökteki yıldızlardan tutun da yerdeki mikroba kadar hiçbirisi özgür değil. Bir tek insan mı özgür? Kıyamet suresinde Allah Azze ve Celle buyurur ki اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى. İnsan başıboş bırakıldığını mı zannediyor? Hiçbir şeyi başıboş bırakmayan Allah insanı mı başıboş bırakıyor? İnsan dünyaya imtihan için geldiğinden dolayı kısmi bir özgürlük verilmiş, cüz'i bir irade verilmiş kendisine. İnsan buna aldanmamalı. İstediğini yapacak olan bir varlık gibi kendini görmemeli. İstediği gibi yaşayabilme hakkını kendinde görmemeli. Çünkü bir tek özgür vardır, mutlak özgür olan sadece Allah'tır. Onun dışında hiç kimse mutlak özgürlüğe sahip değildir. O yüzden Kur'an buyurur ki يَفْعَلُ مَا يَشَى. Allah istediğini yapar. لَا يُسْأَلْ عَمَّا يَفْعَلْ. Allah yaptığından sual edilemez. Ama insanlar وَهُمْ يُسْأَلُونَ. İnsanlar sual edilirler, özgür değildirler. İnsanlar özgür olduklarını zannederler. Özgürlük Allah'a mahsustur. İnsanın özgür olabilmesi, kısmi özgürlüğe ulaşabilmesi, ulaşabileceği en büyük özgürlüğe ulaşabilmesi Allah'a kul olduğu zamandır. Ne kadar kul ise o kadar özgür olur. Nefsine karşı özgür olur, şeytanına karşı özgür olur, insanlara karşı özgür olur, firavunlara, nemrutlara karşı özgür olur. İnsanın olabileceği özgürlük budur. İnsan Allah'a karşı özgür olmaya kalkıyor. Halbuki insan Allah'ın halifesi olarak yaratıldı. Kur'an buyuruyor. Ve izkale rabbuke lil melaikati inni ca'ilun fil ardi halife. Allah bir zamanlar meleklerine dedi ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Halife. Allah'ı temsil edecek olan varlık. Allah'ın dünyasında onun istediği gibi bir toplum meydana getirmekle vazifeli olan varlık. Allah'ın vekili. Allah'ı temsil etmekle görevli olan bir varlık yaratacağım. Yani Allah Azze ve Celle insanı ilah olarak yaratmadı. Zaten yaratılan ilah olamaz. Yaratılan nasıl ilah olabilir? Allah tarafından yaratılmış olan ve halife olarak yaratılmış olan bu varlık güç ve kuvvet eline geçince yeryüzünde İlahlık taslamaya başlıyor. Benim mesaja ihtiyacım yok demeye başlıyor. Benim dediğim olacak diyor. Özgürüm ben diyor. Ceza amelin cinsinden özgür de olamıyor. Nefsinin kulu oluyor, şeytanın kulu oluyor, insanların kulu oluyor. Liderlerin kulu oluyor. Güya Allah'a kul olmayacaktı, güya özgür olacaktı. Çok daha fazla esir oluyor. Vahye ihtiyacımız var. Vahye neden ihtiyacımız var? Bizi aşağı doğru çeken şeytan, bizi aşağı doğru çeken yer çekimi gibi, bizi aşağı doğru çeken nefsimiz ve bizi aşağı doğru çeken insanlar. Bütün bu yer çekimlerine karşı koyabilmek ve yükselebilmek vahiy ile mümkündür. Sağlam bir kaynağa bağlanmakla mümkündür. Oradan güç alacak, orası bizim bataryamız olacak, orası akümüz olacak, oradan alacağız, orası bizim için baraj olacak, oradan güç alacağız, aksi halde yükselemeyiz. İnsan yükselmek istiyor, yükselsin diye zaten yaratıldı. Melekler insana secde etti. Bu ne demek? Ey insan sen meleklerden üstün olabilirsin. Sana bu kabiliyet verildi. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ. En güzel surette yarattık insanı. En güzel surette. Ama aynı zamanda ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِل۪ينَ. Aynı zamanda bu insanı en güzel surette yaratılan meleklerin secde ettiği, Allah'ın halifesi olarak yaratılmış olan bu insan aynı zamanda esfel-i safiliğine de indirdik. Yani vahye uymadığı zaman, mesaja uymadığı zaman inhum illa kel en'am belhum edallu sebile. Onlar ancak hayvanlar gibidirler, hatta daha da aşağıdırlar. o noktaya inerler. En güzel surette yaratılmış olan varlık en aşağılık varlığa dönüşür. Bugün insanın yaptığını af buyurun hayvanlar yapmaz. Hayvanlarda Allah hayvanı dişi yaratmışsa dişi olarak hayatını sürdürür, erkek yaratmışsa erkek olarak hayatını sürdürür. İnsan erkekken dişi oluyor, dişiyken erkek olmaya kalkışıyor adeta. Allah iki çeşit, iki cins olarak yarattı. Onlar dört cins oluyorlar. Hayvan ne kadar vahşi olursa olsun bir insanı öldürür, iki insanı öldürür. İnsan bir bomba atıyor, milyonları öldürüyor. Hayvandan daha aşağı olabiliyor. İnsan melekten üstün olsun diye yaratıldı. Melek bu özelliklere sahip olanlara secde etti, herkese değil. Adem'e secde etti, Adem gibi olanlara secde etti, Ebu Cehillere değil. Esfel-i safiliğine inmiş olan varlığa secde eder mi? Allah Azze ve Celle kitabını bize o yüzden gönderdi. Biz Allah'tan gelen bir mesaja muhtacız. Aksi halde en aşağılık varlık olabiliriz. Ve bugün yeryüzünde olan kötülüklere bakarsanız bu kadar kötülük hayvanlar aleminde hem vallahi hem billah yok. Bu kadar aşağılık hareketler, fiiller hayvanlar aleminde yoktur. Uyuşturucusundan namussuzluğuna kadar, haksızlıklara, zulümlere kadar, sömürüye kadar böyle bir dünya hayvanlar aleminde yok. Bu mesajı anlamak için mesaja ihtiyacımız var ama bu mesajı anlamak için de bir takım şartlar var. Kafamızda yanlış bilgiler var. Bu yanlış bilgilerden kurtulmak zorundayız. Bize yanlış Kur'an anlattılar, yanlış bir Allah anlayışı, yanlış bir peygamber anlayışı, yanlış bir kitap anlayışı verdiler. Kasten. Bilerek yaptılar bunu. Yanlış bir Allah. Öyle bir Allah ki yaratıyor, rızık veriyor ama insana karışmıyor. Merhametli, affediyor. Ama hiç azap etmiyor. Hiç azap etmez. Cehennemi yok adeta. Hiç sanki bu dünyada azap etmemiş. Hiçbir kavme azap etmemiş. Sanki cehennemi olmayan bir Allah. Öyle bir Allah ki insanları başıboş bırakmış. Yaratmış. Rızıklarını veriyor. Kainatı idare ediyor. Sonra da insanı serbest bırakıyor. Hiçbir şey demiyor, onlara karışmıyor. İstediğiniz gibi yaşayın diyor. Bu Allah mı? Yeryüzünün hizmetçisi mi? Nasıl bir Allah'a inanıyoruz? Hizmetçi bir Allah mı? Hükmeden kanun koyan bir Allah mı? Nasıl bir peygambere inanıyoruz? Sadece namaz kılan, oruç tutan, sakal bırakan bir peygamber mi? Yoksa mücadele insanı olan bir peygamber mi? Yeryüzünde Allah'ın dediği olsun diye gece gündüz mücadele etmiş olan bir dava adamına mı? Nasıl bir peygambere inanıyoruz? Sadece ahlaki öğütler veren, namazı niyazı öğreten, ibadet ve ahlak peygamberi yani. Savaşmayan, zalimlere karşı savaşmayan ve kanunlar koymayan bir peygamber, öyle mi? Bu peygamber peygamber değil. Nasıl bir kitaba inanıyoruz? Namazdan bahseden, ahlaktan bahseden bir kitap, öyle mi? Hiç yeryüzünde bağlı kalmamız gereken kanunları ortaya koymayan, hüküm koymayan, nasıl yaşayacağımızı bize yolunu göstermeyen bir kitap. Nasıl para kazanacağız? Nasıl harcayacağız? Nasıl evleneceğiz? Nasıl boşanacağız? Mirasımız nasıl taksim edeceğiz? Bunlara karışmayan bir kitap, öyle mi? Bu kitap Kur'an değil. O Allah, Allah değil. O peygamber, peygamber değil. Böyle bir kitap da Kur'an değil. Allah kanun koyar. Peygamber kanun koyar. Kitap kanun koyar. Allah Azze ve Celle buyurur ki وَالَّذِ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ O Allah ki sana bu kitabı hak ile indirdi. Niye indirdi? لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهِ Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmedesin diye. Kitap niye indirilmiş? Hükmetmek için. Kanunlar koymak için indirilmiş. Sadece ahlak kuralları getirmek için değil. Hayatımıza karışan bir kitap. Kılık kıyafetimize karışan bir kitap. Yememize içmemize karışan bir kitap. Ve öyle bir peygamber ve öyle bir Allah. Kafamızdaki yanlış fikirlerden, yanlış bilgilerden kurtulmadıkça Kur'an'ın mesajını anlamayacağız. Kur'an istediği kadar evrensel mesajlar versin bize. O yanlışlar, o perde oluyor o yanlışlar bize. Kur'an'la aramızda perde oluyor. O yüzden anlamıyoruz. Tahliye lazım, tahliye. Kur'an'da bazı surelerin başında la vardır. La diye başlar. La uqsimu biyevmil kıyame mesela. Bu la'den sonra nokta koymak mümkün yani. Tabi Kur'an'da nokta virgül yoktur da anlaşılsın diye söylüyorum. La'den sonra nokta koyarsanız bunun manası şudur yani. Hayır. Uqsimu biyevmil kıyame. Kıyamet gününe yemin ederim. Nokta koymazsanız ya da yani virgül koymazsanız la uksim derseniz kıyamet günü yemin etmem manasına gelir. O manada olması ihtimali düşüktür. O da bir ihtimaldir ama o düşük bir ihtimaldir. La uksimu biyevmil kıyame kıyamete yemin etmem yani yemine gerek yok. Zaten kıyamet kopması çok kolay olan bir olaydır demek olur. Ama la'dan sonra virgül koyarsanız hayır yemin etmem kıyamete affedersiniz hayır yemin ederim kıyamet gününe manasında olmuş olur. Allah Azze ve Celle bu hayırı niye söylüyor o zaman? Direkt uksimu biyevmil kıyame diyebilir. Ama la diyor sonra uksimu biyevmil kıyame buyuruyor. Tahliye ediyor zihinleri. Hayır kafanızdaki her şeyi şöyle bir atın. Ondan sonra şimdi gelin dinleyin. Yanlışlardan bir kurtulun. Allah ile ilgili yanlışlardan, yanlış bilgilerden bir kurtulun. La sonra uksimu. Önce bir reddedin kafanızdaki yanlışları şöyle bir kenara koyun. Mesajı anlamak isteyenler böyle olmalı. Mesajı anlamak isteyenler mesaj kendisine geliyor gibi okumalı. Sanki bu mesaj bana geliyor, öyle bakmalıyız. Herkes sanki bu mesaj bugün geliyor gibi bakmalı. Kur'an Firavun'dan, Nemrut'tan bahsedecek, sen bugünün Firavun'unu, Nemrut'unu anlayacaksın. Kur'an peygambere iftira atanlardan bahsedecek, sen bugün Müslümanlara irticacı falan filan diyenleri anlayacaksın. Anlamak istiyorsan mesajı böyle bakacaksın. Bugün geliyor ve sana geliyor, ben de bana geliyor gibi okuyacağım. O zaman anlayacağız. Mesajı anlamak isteyenler Allah'a yalvaracaklar. Ya Rabbi senin mesajını anlamak istiyorum. Ama çok perdeler var. Çok. Nefsim bir perde, yanlış bilgiler bir perde, şeytan var bir perde. Bana doğruyu anlamayı nasip et ya Rabbi deyip o şekilde yaklaşılmalı Kur'an'a. Mesajı anlamak mı istiyorsun? Mesajı tatbik eden Hazreti Peygamber, en iyi anlayan ve onu tatbik eden. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'le beraber seyahat edeceksin. Kur'an hangi ayeti ne zaman hangi olay üzerine geldi? Efendimiz bunun üzerine ne yaptı? Kafirler ne yaptı? Peygamberimiz ne yaptı? Onu takip edeceksin. Ve o zaman anlayacaksın. Kur'an'la seyahat edeceksin. Hangi olay üzerine hangi ayet gelmiş? O zaman Kur'an'ın mesajını anlayacaksın. Yoksa Hazreti Peygamber'le seyahat etmeden onunla birlikte Mekke'de Ebu Cehil'le karşı karşıya geleceksin. Sanki sen secde ediyorsun da Hazreti Peygamber değil, sanki sen secde ediyorsun ve senin başından aşağıya deve işkembesini boşaltıyorlar. Alak suresini okurken Hazreti Peygamber'i hatırlayacaksın. Erayitellezi yenha abden iza salla. Gördün mü o kafiri? Bir kulu, namaz kılan bir kulu engelleyen adamı gördün mü? Ebu Cehil ve Ebu Cehillerin. Onu okuduğun zaman bugünün Ebu Cehillerini anlayacaksın. Orada namaza engel olanı gördün mü diyecek, sen bugün başörtüsüne engel olanı anlayacaksın. Mesai saatinde namaz kılamazsın diyen adamı hatırlayacaksın. Mesajı anlamak istemiyor musun? Böyle anlayabilirsin. Hazreti Peygamber'le beraber seyahat edeceksin. Ebu Cehil'le karşılaşacaksın, tartışacaksın. Secdeye kapanacaksın Kabe'de. Başından aşağı deve işkembesi boşaltılacak. Hicret edeceksin onunla birlikte. Onunla beraber Bedir'de bulunacaksın. Onunla beraber Uhud'da yara alacaksın. Onunla beraber Hendek'te Hendek kazacaksın. Onunla beraber seferlere çıkacaksın, acılar çekeceksin. Yorulacaksın, terleyeceksin. Mücadele edeceksin. Bugün onun davasını omuzlayacaksın. Sen de bugün bu davanın çilesini çekeceksin. Ancak o zaman o ayetler sana bir şey ifade edebilir. Yoksa evinde rahat bir şekilde oturup rahat hayatını sürdüğün müddetçe Kur'an sana kapalı kalmaya devam edecektir. Bu yolda bu mesajı anlamak istiyorsan bu mesaja göre bir hayat yaşayacaksın. Bu davayı omuzlanacaksın, ondan sonra bu mesajı anlayabileceksin. Çilesini çekeceksin ki Hazreti Peygamber'e o ayetler ne diyormuş anlayabilesin. Bu davanın çilesini çekmeden, yorulmadan, tehlikeli saatler, günler geçirmeden, bu yolda aç kalmadan, yorgun olmadan, uykusuz kalmadan o ayetler kendini sana teslim etmez. Mesajı anlamak isteyenler evvela bu şartları yerine getirmeliler. Evrensel bir mesaj gönderildi bize. Evrensel olduğunun delili nedir? Evrensel demek ne demek? Bir mesaj evrensel olmayabilir. Eğer evrensel olacaksa bir takım şartları taşıması lazım. Bütün insanlara uygun olması lazım. Eğer bir ırka göre ise o mesaj evrensel değildir. Bütün mekanlara uygun olması lazım. Eğer bir memlekete uygun, başka memlekete uygun değilse o mesaj evrensel değildir. Bir sınıfı gözetiyorsa, tüm insanları gözetmiyorsa, bir sınıfın menfaatlerini düşünüyorsa o mesaj evrensel değildir. Eğer bir mesaj evrensel olacaksa bütün zamanlara uygun olmalı. Bütün mekanlara uygun olmalı. Bütün insanlara uygun olmalı. Her tarafta herkesin ihtiyacını karşılamalı. Fakire de uygun olmalı, zengine de uygun olmalı. Türkiye'ye de uygun olmalı, Mısır'a da uygun olmalı, Amerika'ya da uygun olmalı. 6. asra da uygun olmalı, 16. asra da uygun olmalı, 26. asra da uygun olmalı. Aksi halde evrensel sayılamaz. Kur'an böyle midir? Öyledir. 13 asır tatbik edildi. Peygamberimizden itibaren 1900'lere kadar 12-13 asır tatbik edildi. Bütün memleketlerde, yalnız Arabistan'da değil, Türkiye'de de, İspanya'da da, Avrupa'da da yani, birçok memlekette tatbik edildi. Fakirlerin üzerinde de tatbik edildi, zenginlere de tatbik edildi. Türklere de tatbik edildi, Kürtlere de tatbik edildi, Araplara da. Her tarafa uygundu. Hiçbir memlekette buraya uygun değil denilmedi, denilemedi. Çünkü Allah bütün memleketleri bilendir. Çünkü Allah bütün insanları bilendir. Çünkü Allah azze ve celle insanın ruhunu bilendir. Ve çünkü Allah gaybı bilendir, istikbali bilendir. Gönderdiği kanunlar bütün zamanlara uygun gönderir. Çünkü o Allah'tır. Ama insanlar bugün bir kanun koyarlar, yarına uymaz. Yarın bir kanun koyarlar, öbür güne uymaz. 2 sene evvelki kanunu değiştirirler 2 sene sonra. Şimdi anayasayı, kanun ne ki? Anayasa bile, kanunların da esası olan temel esaslar bile değiştiriliyor ve şu anda bütün partiler hepsi ittifak ediyorlar. Bu anayasa yanlış diyorlar. Bu anayasadan bir an evvel kurtulmalıyız diyorlar. Halbuki düne kadar bu anayasayı göklere çıkarıyorlardı. Demek ki yanlışmış. Şimdi ondan kurtulmak istiyorlar. Demek ki insanoğlu kendi günü için bile doğru kanunlar koyamıyor, doğru bir anayasa yapamıyor. Bugün yapılacak olan da yine aynı şey. Diyorlar ki 82 anayasası darbe anayasası. Doğrudur, darbe anayasasıdır. Ama mesele sadece o değildir. Darbe anayasası olmasaydı da yine insana uygun olmazdı. Çünkü insandandır. Ve insan insanı tanımamaktadır. Tanıyamaz. İnsan en karışık varlıktır. İnsanın insanı çözmesi mümkün değildir. Yapılacak olan anayasa darbe anayasası olmayacak, sivillerin anayasası olacak. 5-10 sene sonra yine bir takım maddeleri değiştirilecek, göreceksiniz. Yine uymadı diyecekler. Mesele odur. İnsanın mahsulüdür. Oraya bakmıyorlar. Hep darbe noktasına bakıyorlar. Evet, onu da konuşalım. Ama esas konuşulması gereken o değildir. Asıl üzerinde durulması gereken bu esaslar insan mahsulüdür. İnsanların mahsulü bu kadar olur. Çünkü insan insanı tanımaz. Ve insan kainatı tanımaz. Ve insan istikbali bilmez. Bu koyduğum yasalar ileride ne gibi sonuçlar doğuracak insan bunu bilemez. O yüzden yanlış yapar, hata eder. Darbeci de bir insan. Darbeci hata ediyor da darbeci olmayan hata etmez mi? Darbeci insanı tanımıyor da darbeci olmayan insanı çok mu tanıyor? Kıymetli kardeşlerim, evrensel olması için bir mesajın bütün zamanlara uyması lazım. Kur'an'ın hangi hükmü hangi zamana uymamıştır? Bir tane örnek versinler. Kur'an meydan okuyor. Bakara suresinde ve başka yerlerde. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ Kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz şu kitaptan hakikaten şüphe ediyorsanız, insan sözüdür derken samimiyseniz, haydi bu kitabın surelerinden bir tane suresinin mislini getirin. Ve çağırın çağırabildiklerinizi, bütün profesörlerinizi çağırın, gayıptan haberler veren, yüksek edebiyata sahip olan, çelişkiler içinde olmayan, insanı insan yapan, bilimsel bir takım hakikatleri içinde barındıran, uzaydan, denizin dibinden, dağların altından bahseden ve temas ettiklerinin doğru olduğu ispat edilen, insanı tanıyan ve insana uygun olan bir tane sure meydana getirin. Tam ezberlenebilen ve bir kelimesi değişmeyen ve insanlar üzerinde etkili olabilen, 600 sayfa olup da ezberlenebilen, 1400 yıllık olup da bir kelimesi değiştirilemeyen, haydi bunu getiremediniz, bir tane suresinin benzerini getirin. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا Yapamadınız. وَلَمْ تَفْعَلُوا Ve asla yapamayacaksınız kıyamete kadar, sonsuza kadar. O halde فَتَّقُمْ نَارَ اللَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden, ateşten kendinizi koruyun. İtiraz etmeyin. Madem benzerini getiremediniz, itiraz etmeyin. Allah meydan okuyor. Buna cevap verebilirlerdi. Şu Kur'an'ın, şu suresinin benzerini yazdık diyebilirlerdi. Demediler, diyemediler. Kur'an'ın şu hükmü yanlıştır diyebilirlerdi. Demediler, diyemeyecekler. Desinler. Kur'an meydan okuyor. Samimi iseler, en kuntum sadıkıyım diyor Kur'an-ı Kerim. Samimiyseniz, haydi söyleyin. Kur'an'ın hangi hükmünün yanlışlığı ispat edildi? Faize haram dedi, yanlış mı söyledi? Zinayı yasakladı, yanlış mı yaptı? Namazı, zekatı, orucu, hacı emretti, yanlış mıydı? Devletle ilgili kanunlar koydu, yanlış mıydı? Savaşla ilgili, barışla ilgili kanunlar koydu, yanlış mıydı? Bir tane yanlışını söylesinler, bu dava biter. Cahiz'in dediği gibi, muarazay bil huruf mümkün olmadı. Muharebey bir suyufa mecbur oldular. Harflerle Kur'an'a karşı koyamadılar. Kur'an'ın benzerini, bir suresinin benzerini meydana getiremediler. Ya da hatasını bulamadılar ve kılıca sarılmak zorunda kaldılar. Haçlı seferleri yapmak zorunda kaldılar. Halbuki Kur'an'ın meydan okuması açıktı. Bir suresinin benzerini getirin, Kur'an iddiasından vazgeçecek. Getiremediler. Savaşmayı göze aldılar. Bir suresinin benzerini meydana getirmeyi göze alamadılar. Evrensel olan mesaj bütün zamanlara uygundur. Bütün zamanlara, bütün mekanlara, bütün insanlara uyan bir mesajı ancak Allah gönderebilir. Madem ki peygamberimiz son peygamber, madem ki ondan sonra peygamber gelmeyecek, peygamberimiz buyuruyor, ben ve kıyamet böyleyiz. Ben ve kıyamet İki parmağım gibi böyleyiz. Yani benle kıyamet böyle yakınız. Benle kıyametin arasında bir peygamber yok demek bunun manası. Benle kıyamet böyleyiz. Dolayısıyla başka birisi aramıza girmeyecek. Bütün başka bir hadiste bütün peygamberler bir kavme gönderildiler. Ben bütün insanlığa gönderildim buyuruyor. Bütün peygamberler bir millete gönderildiler. Ben bütün insanlığa gönderildim. Eski peygamberlerin de mesajı evrenseldir gerçi. bir kavme gönderilmişlerdir ama bunun manası mesajları evrensel değil, yalnız o kavme uygun demek değil. Sonuçta o da Allah'ın kelamıdır ve Allah'ın bütün kelamı hepsi de Allah'tan olduğu için bütün zamanlara ve bütün mekanlara uygundur. Ama başka milletler ondan sorumlu değillerdi sadece. Oralara da başka peygamber gönderiliyordu. Şeriatlar arasında fark olabiliyordu. Peygamberimiz o noktaya temas etmek istiyor. Onlar öyleydiler. Bense bütün insanlığa gönderildim. Bir başka hadiste siyahıyla, beyazlıyla, kırmızısıyla, sarısıyla bütün insanlığa gönderildim. Her kim ben eşitir de ehli kitaptan olsa bile, bir kitabı olsa bile, her kim ben eşitir de iman etmeyecek olursa cehennemdeki yerine hazır olsun. Allah Resulü kendisinin tüm insanlığa gönderildiğini açıkça ifade ediyor. Dolayısıyla bütün zamanlara gönderilmiş. Ayette buyuruyor ki, ey Resulüm de ki, İnni Resulullahi ileykum cemi'a. Ben hepinize gönderilmiş bir peygamberim. Hepinize. Bir millete değil. Furkan suresinin başında buyurur ki, Tebârekellezî nezzelel furkâne alâ abdihi liyekûne lil âlemîne nezîrâ. O Allah kuluna, kulu Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, Furkan'ı, bu Kur'an'ı indiren Allah ne kadar yücedir. Niçin indirdi? Liyekûne lil âlemîne nezîrâ. Bütün alemlere uyarıcı olsun diye. Araplara değil, bütün alemlere. لِيَكُونَ لِلْعَالَم۪ينَ نَز۪يرًا. En'am suresinde Allah Azze ve Celle buyurur ki, اُوْهِيَ اِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ. Bu Kur'an bana vahyedildi. Niçin? Sizi bu Kur'an'la inzar edeyim diye, uyarayım diye. Sizi bu Kur'an'la uyarayım diye. Bu Kur'an sizi uyarmak için bana vahyedildi. Ve men belag. Bir de sizi, yani bir de bütün bu Kur'an'ın kendisine ulaştığı kimseleri. Ve men belag. Kime ulaştıysa herkesi, yani kıyamete kadar. Demek ki bu kitap evrensel olarak gönderilmiş. Madem son peygamberdir Allah Resulü, madem ki bu kitap son kitaptır, başka kitap gelmeyecek, o halde bu kitap evrenseldir. Bu kitabın mesajı evrensel bir mesajdır. Ve bu kitap bütün mekanlarda tatbik edilmiş ve sorun çıkartmamıştır. İnsanların bu kitabı terk etmesi, bu kitabın sorun çıkarmasından kaynaklanmadı. Nefislerine uydular, şeytana uydular. O yüzden kitabın mesajını terk ettiler. Kitap onları geri bıraktığı için değil. Bu kitabı soruyorum. Bu kitap bizi geri bıraktı diyenler söylesinler. Biz bugün mü iyi Müslümanız, yoksa 1000 sene evvel mi daha iyi Müslümandık? Peygamberimiz döneminde mi daha iyi Müslümandık? Bugün mü? Fatih Sultan Muhammed döneminde mi daha iyi Müslümandık? Bugün mü? O gün daha iyi Müslümandık. O gün mü daha güçlüydük, bugün mü? O gün daha güçlüydük. O gün dünyanın en ağırlıklı devletiydik. Devletler arasında ağırlığımız vardı. Bugün hiçbir ağırlığımız yok. Yani bu kitap bizi geri bırakmadı. Bu kitaba sarıldığımız asırlarda dünya devleti olmuşuz. Bu kitaptan koptuktan sonra dünyanın en zayıf devleti durumuna gelmişiz. Dolayısıyla geri kalmamızda kitabın kabahati yok yani. İnsanların öyle bir mesaja ihtiyacı var ki bu mesaj her sınıfa uygun olmalı. Proletaryaya, solcuların ifadesiyle, fakirlere uygun olmalı. Burjuvaya uygun olmalı. Tarım toplumuna uygun olmalı. Sanayi toplumuna uygun olmalı. Tahsilli insanlara uygun olmalı. Tahsili olmayanlara uygun olmalı. İnsani değerler dünyanın her tarafında aynı olmalı. Dünyanın her tarafında aynı olacak insani değerlere ihtiyacımız var. Yoksa aksi halde proletaryaya uygun insani değerler, ahlaki değerler, burjuvaya uygun ahlaki değerler ayrı ayrı olması lazım gelir. Bu çatışmaları doğurur. Medeniyetler çatışması diyorlar ya, medeniyetler çatışması olmasın diye, medeniyetler ittifakı diyorlar ya, medeniyetlerin ittifak edeceğini zannediyorlar ya, bu hakikate karşı gözünü kapatmaktır ve bile bile yalan söylemektir. Medeniyetler hiçbir zaman tarihin hiçbir döneminde ittifak etmemiştir, etmez. Medeniyetler hep çatışırlar. Medeniyetler hiçbir zaman ittifak etmezler. Çünkü medeniyetler inançlar kurarlar. İnançlar birbirleriyle çatışırlar. İslam medeniyetini tevhid inancı kurar. Başka medeniyetleri şirk inancı kurar. Teslis, Batı medeniyetini teslis. Üç ilah anlayışına oturur Batı medeniyeti. İslam medeniyeti tevhid inancı üzerine oturur. İslam medeniyetin Allah'ın dediği olur yani. Batı medeniyetin de insanların dediği olur yani. Dolayısıyla bunun ittifakı olmaz. Ve bunun ittifakı olmayacağı için tarih boyunca olan şey gerçekleşir. Yani çatışma. Çatışmayı durdurabilmek için medeniyetler ittifak ettirelim diyorlar. Ettiremezsiniz. Medeniyetlerin ittifakı mümkün değil ama şu mümkündür. Yeryüzünde bir tane medeniyet olmalı. İki medeniyet var olduğu müddetçe çatışma kaçınılmazdır. Bir medeniyet olmalı. Bu da esaslarınızı Allah'tan almanıza bağlı. Yoksa Türkiye bir takım esaslar koysa Amerika kabul etmez. Amerika koysa İngiltere kabul etmez. İngiltere koysa bir başkası kabul etmez. Dolayısıyla öyle bir yerden almalıyız ki esaslarımızı, insani değerler, ahlaki değerler, medeniyet esaslarını öyle bir yerden almalıyız ki hiç kimse oraya itiraz edememeli. O Allah'tır. Başka yok. Herkes bir diğerine itiraz edebilir. Sadece Allah'a itiraz edilemez. Dolayısıyla bütün memleketlere uygun olan esasları, sonsuz ilim sahibi ve hak sahibi olan Allah ortaya koyabilir ve tüm insanlar sadece Allah'a itaat eder. Etmelidir. Aksi halde medeniyetlerin kavgası bitmez. Birden fazla medeniyet var oldukça çatışma bitmeyecektir. Her yere uygun insani değerler, ahlaki değerler lazım. Evrensel değerler lazım. Hangi evrensel değerler insanları birleştirebilmiş ki bugüne kadar? İnsanlar birkaç devlet imza atsa bile bazı değerlere, Kopenhag kriterlerine mesela, diğerleri imzalamaz. İmza atanlar da zaten uymuyorlar. Çünkü nasılsa insan görüşüdür. Uymama haklarına sahiptir, hakkına sahiptirler. Allah'tan olmalı. İnsan ona karşı gelemez. evrensel bir mesaj olduğunun delili Hazreti Peygamber'den sonra peygamberin gönderilmeyecek olması, Kur'an'dan sonra bir kitabın gelmeyecek olması ve bu kitabın bütün çağlara hitap eden hükümlerinin olması ve bu kitabın en temel mesajı nedir? Bu mesaj bütün zamanlara, bütün mekanlara, bütün insanlara uygundur. Nedir o mesaj? Tevhid. La ilahe illallah. Allah'ın dediğinin olması. Allah'tan başka bir ilahın, bir otoritenin, itaat edilecek bir makamın olmaması. Bu inanç İslam'ın temel inancıdır. Ve bu bütün zamanlara ve mekanlara uygundur. Bütün zamanlarda ve mekanlarda ondan başka ilah olmamalıdır. Ve bu bütün dünyaya uygundur. Kur'an'ın en önemli mesajı, uluhiyette ve rububiyette Allah'ın ortağı yok. Gerek ibadetlerde gerekse sıfatlarında Allah'a ortak koşulmayacak. Allah'tan başkasından yardım istenmeyecek. Ve Allah'tan başkasına Allah'ın sıfatları verilmeyecek. Allah Rab'dir, insanlar Rableştirilmeyecek. Kanun koyan Allah'tır. İnsanlar Allah'ın yerine getirilmeyecek. Allah'ın sıfatı insana verilmeyecek. Uluhiyette ve rububiyette tevhid. Ve Kur'an bize Allah'a teslimiyeti öğretir. Teslim olanların yükseltildiklerini öğretir bize. Kur'an'ın evrensel mesajlarından birisi de budur. Ey insanlar, Allah'a teslim olun. İskale lehu rabbuhu eslim. Allah İbrahim'e demişti ki teslim ol. Kale eslemtu li rabbil alemin. Dedi ki alemleri Rabbine teslim oldum. Teslim ol dedi Allah. Bize bu mesajı veriyor Allah Azze ve Celle. Allah'a teslim olun. Dininizin adı nedir? Hazreti Nuh'a verilen de İslam'dı. Hazreti Musa'ya verilen de, Hazreti İbrahim'e verilen de, Peygamberimize verilen de İslam'dı. İslam'ın manası nedir? İki manası var. Biri teslim olmak demek, biri de barış içinde olmak demek. İslam selamet kökünden gelir. Sin, lam, mim ile yazılır. Silim, barış yani. Biz selameti biliriz, Türkçe'de kullanırız. Selamet içinde olmak, selametle deriz mesela. Barış içinde ol, kavgasız, gürültüsüz yaşa demek yani. Allah Azze ve Celle dininin adını İslam koydu. Muhammedilik koymadı, Bedirilik koymadı, Arabilik koymadı. Bir mesaj vermek istedi. Bir kavme ait değil. Muhammed Mustafa'ya da ait değil. Bir bölgenin adı değil, bir ırkın adı değil, peygamberin bile adı değil. Adı İslam denildi. Yani teslim olun demek istedi bize. İslam olana Müslim, yani Müslüman diyoruz biz. Müslüman denir. Müslüman da teslim olan demek. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bize şu mesajı veriyor. Müslüman olun, yani teslim olun. Teslim olun ki barış içinde olun. İkinci manası. Teslim olmak ve barış içinde olmak. İki mana birbiriyle irtibatı var. Teslim olacaksınız ki barış içinde olabilirsiniz. Dünyanın her tarafında aynı kanunlar, aynı esaslar. Olacak ki barış içinde olacaksınız. Aksi halde medeniyetler çatışmasından kurtulamayacaksınız. Barış gerçekleşmeyecek. Barış istemiyor musunuz? Barışın şartı bu. İslam olacaksınız. teslim olacaksınız. Sonra barış içinde olacaksınız. Çünkü her tarafta aynı kanun olunca aynı insan olacak. Aynı kanunlar, aynı inanç, aynı ahlak, aynı ibadet, aynı kanunlar, aynı tip insanı meydana getirecek. Temel esaslar aynı olan, aynı şeye inanan, o zaman haksız savaşlar, zulümler olmayacak, çatışma olmayacak. Bize teslimiyeti öğretir Allah. Bize ümmet olduğumuz mesajını verir Allah. Kuntum hayre ümmetin uhrucet linnas. Madem ki İslam evrensel, bütün Müslümanları da bir ümmet kabul ediyor. Türk devleti, Kürt devleti, Arap devleti yok. Bir ümmetsiniz buyuruyor. Kuntum hayre umme. Ümmet oldunuz. Ulus devleti değil. Ümmet oldunuz. İnanç. Aynı inanca sahip olanlar hepiniz tek devletsiniz. Tek milletsiniz. Bize evrensel bir mesaj veriyor. Bunun Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı yok diyor. Ya Yuhannes, inne halaknakum min zekerin ve unsa. Ey insanlar, sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Hepinizin kökü Adem ile Havva. Evrensel bir mesaj veriyor. Ve ceallakum şuuben ve kabaila litaarafu. Sonra sizi millet millet, aşiret aşiret böldük. Birbirinize karşı üstünlük taslayasınız diye değil, tanışasınız diye. Kız alasınız, kız veresiniz, alışveriş yapasınız, tanışasınız. Sebep bu. Üstünlük taslayasınız diye değil. Allah Resulü buyuruyor ki, ırkçılık uğrunda ırkçılığa çağıran bizden değil, ırkçılık uğrunda savaşan bizden değil, ırkçılık uğrunda ölen bizden değil. İslam evrensel bir mesajdır. Irkçılığı reddediyor. İslam'dan evvel ehli kitap olan, yani Yahudi ve Hristiyanlar bir ırkın dini haline gelmişlerdi. Yahudiler diyorlardı ki, bizden başkası Yahudi olamaz. Evrensel olabilir mi böyle bir mesaj? Yahudi olabilmek için ananızın Yahudi olması lazım. Mantığa bakın. Mantığa bakın. Adam diyelim ki Yahudi kendine göre dini doğru öyle inanıyor ya. O zaman bırak ben de o doğru dine katılayım, ben de cennete gireyim. Hayır diyor, sen giremezsin. Senin annen Yahudi değil diyor. Sen cehennemliksin diyor, ben diyor gireceğim cennete. Bu nasıl bir mesaj, bu ne hale getirmişler? Bir ırkın dini. Diyorlar ki Kur'an onların lafını bize aktarıyor. Dediler ki nahnu ebnaullah ve ahibbeu. Biz Allah'ın oğullarıyız ve Allah'ın sevgilileriyiz. Özel kullarız. Bize cehennem ateşi dokunmaz. Dokunsa da birkaç gün, bir hafta filan dediler. Kur'an onlara cevap veriyor. Öyle mi diyorsunuz? Peki o zaman neden Allah size azap ediyor? Madem Allah'ın sevgililerisiniz, o zaman Allah size neden azap ediyor söyler misiniz? Allah bu iddiayı reddediyor. Bize ümmet mesajını veriyor. Ümmet ne demek? Yeryüzünde vazifeli olan topluluk demek. Ümmet bir peygambere inanan insanlar topluluğu demek değil. Ümmet bir peygambere inanmış ve o peygamberle birlikte görevlendirilmiş yeryüzünün imamları, sorumluları demek. Ümmet-i Muhammediz dediğiniz zaman demiş oluyorsunuz ki biz yeryüzünün imamıyız. Bunun manası bu. Ümmet-i Muhammed demek bu demek. Ümme kelimesi hemze ve iki mimle yazılır. Şeddeli harfler Arapçada iki tane harf sayılır. Umme denildiği zaman imam gibi yani. İmam da öyle. Hemze, mim, sonra elif, sonra mim. Aradaki elif ilavedir. Kök harfleri hemze, mim ve mimdir. İmam yani. Yani ümmet imam demek. Yeryüzünün imamları, sorumluları demek. yeryüzünden siz sorumlusunuz demek. Yeryüzünün bütün günahlarından sorumlusunuz. Ama ulus devleti olursanız, o zaman yalnız kendi ırkınızdan sorumlu olursunuz. Türk devleti Türklerden, Irak'ın Türklerinden, Suriye'nin Türklerinden, Arabından veya Kürdünden kendini sorumlu hissetmez. Türk devleti olursanız öyle olursunuz. Arap devleti olan bir memleketteki Türklerden, Kürtlerden kendini sorumlu görmez. Ama ümmet olursanız bütün Müslümanlardan sorumlu olursunuz. Allah size bu mesajı veriyor. Çünkü bu din evrenseldir. Bütün Müslümanları kuşatıyor bu din. Dolayısıyla ırkçılığı kabul etmez. Bu Kur'an'ın insanlar arasında eşitlik sağlama diye bir davası var, bir mesajı var. Sınıf farkını kabul etmiyor İslam. Sınıf farkı yok. Peygamberimize amcası Ebu Leheb, Tebbet suresinde anlatılan kafir, amcası olmasına rağmen Efendimiz'e en büyük düşmanlığı yaptı. O yüzden Kur'an-ı Kerim Tebbet yede Ebi Leheb buyurdu. İki eli kurusun. O Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Ve Teb kendisi de kurudu. Dediği gibi de oldu. O Ebu Leheb geldi, dedi ki ya Muhammed, ben Müslüman olursam bana ne var? Allah Resulü buyurdu ki herkese ne varsa sana da o var. Dedi ki yani benle köleler aynı mı? Evet dedi. Benle kadınlar, çocuklar, fakirler aynı mı? Evet dedi. Ben bu dini kabul etmiyorum dedi Ebu Leheb. Benimle başkası arasında bir ayrım kabul etmiyorsa ben de bu dini kabul etmiyorum. İslam sınıf farkını kabul etmiyordu. O da sınıf farkını istiyordu. Kabul etmeyenler niye kabul etmemişler? Bunun gibi sebeplerden. Çünkü Kureyş kendini bir şey zannediyordu. Kureyşliler Arapların en şerefli kabilesi olarak görürlerdi kendilerini. Çünkü Kabe onlarındı onlara göre. Kabe'nin sahibiydiler. Öyle bir kural koymuşlardı ki çevreden diğer kabileler geliyorlardı Kabe'yi tavaf için. Onlara diyorlardı ki çıplak olarak tavaf edeceksiniz. Çıplak olarak. Siz günahkarsınız diyorlardı Kureyşliler, müşrikler, putperestler, ama haccı biliyorlardı. Hazreti İbrahim'i biliyorlardı. Çünkü Hazreti İbrahim'in torunlarıydılar. Onunla övünüyorlardı ve hac ediyorlardı. Bizden fazla tavaf ediyorlardı. Mekke'nin putperestleri Allah'a inkar etmiyorlardı. Ve diğer kabileleri günahkar görüyorlardı. Diyorlardı ki Kabe'ye geldiğiniz zaman çıplanacaksınız. Siz o kirli günahkar elbiselerinizle burayı tavaf edemezsiniz. O elbiseler çıkaracaksınız. Ya buradan yeni bir elbise alacaksınız ya da çıplak olarak tavaf edeceksiniz. Bu kadar kibirliydi Kureyş. Böyle bir Kureyş'e İslam geliyor, diyor ki eşitlik var. İnsanlar tarağın dişleri gibi eşittirler buyurdu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu kabul eder mi Kureyş? Kabul etmedi. Sonra kabul etmek zorunda kaldı. İslam bu mesajıyla evrensel olduğunu ispat etmiştir. İslam'ın mesajlarından birisi o insanları düşünmeye davet ediyordu. İnsanlar ise düşünmek değil atalarının izinden gitmeyi tercih ediyorlardı. Kur'an onlara buyuruyor. Onlar dediler ki Biz atalarımızı bulduğumuz yol üzereyiz. Onlara cevap veriyor Allah. Ya atalarınız yanlış yolda iseler de mi? Atalarınız yanlış yolda gidiyorlarsa da yine onların izinden mi gideceksiniz? Düşünün diyordu yani. Düşünün. Allah Azze ve Celle insanlar düşünmeye davet ediyordu. Düşünün diyordu. Aklınızı kullanmıyorsunuz. Yalnız taklit ediyorsunuz. Halbuki düşünmelisiniz. İnsan olarak yaratıldınız. Onlara düşünün mesajını veriyordu Allah Azze ve Celle. Ve onlara barışı öğretiyordu Kur'an ve Hazreti Peygamber. Hudeybiye anlaşmasını hatırlayın. Hudeybiye anlaşması yapıldığı zaman Müslümanlardan birçoğu razı olmamıştı buna. Hazreti Ömer başta olmak üzere. Birçok Müslüman bu anlaşmaya taraftar olmadı. Ya Resulallah diyorlardı, bu anlaşmayı niye kabul ediyoruz? Neden bu imzayı attın? Çünkü bir madde vardı anlaşmada, o madde aleyhimizeydi. Konumuz değil, ben o konuya girmeyeceğim. Bir madde vardı yani, önemli olan o. O madde aleyhimizeydi. Öyle görünüyordu zahiren. Fakat Allah Resulü imzaladı. Önemli değil dedi. Yaz dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Katip yazıyor Hazreti Ali. Mekkelilerin elçisi Süheyl itiraz etti. Dedi ki Rahman Rahim bilmiyoruz biz. Bismillahirrahmanirrahim yazma. Bismillahümme yaz. Ey Allah'ım senin adınla. Böyle yaz. Öyle yaz ey Ali dedi. Önemli değil, öyle olsun. Tafsilat önemli değil. Ha bismillahirrahmanirrahim. Ha bismillahümme. Yaz dedi, bu anlaşma Muhammedur Resulullah ile Mekke elçisi Süheyl arasındadır. Süheyl itiraz etti. Dedi ki biz senin Resulullah olduğunu kabul etmiyoruz. Muhammed İbni Abdullah yaz. Abdullah oğlu Muhammed ile filan arasında yapılmıştır diye yaz. Öyle yaz, önemli değil dedi. O bir madde, aleyhimiz olan maddeyi de koydu. Efendimiz neyse dedi. Müslümanlar itiraz ediyorlardı, kabul edemiyorlardı. Hazreti Ömer geldi ve dedi ki ya Resulallah sen Allah'ın Resulü değil misin? Evet dedi. Biz doğru yolda, onlar yanlış yolda değil mi ya Resulallah? Evet dedi. O zaman dedi bu anlaşmayı neden kabul ettin? Efendimiz buyurdu ki ya Ömer ben Allah'a karşı gelemem. Ben Allah'a Resulüyüm. Kimle konuştuğunu bilerek konuş demek istedi. Müslümanların morali bozuk. Efendimiz kalkın, umre yapamayacağız, geri döneceğiz, develerinizi kesin dedi, kimse yerinden kalkmadı. Herkesin morali bozuk. Ve dönüşte Fetih suresinin başındaki ayetler nazil oldu. İnna fetahna leke fethan mubina. Biz sana büyük bir fetih, açık bir fetih açtık. Fetihlerin önünü açtık. Yani fetahna leke fetha. Sana fethi fetih yaptık. Yani fetihlerin önünü açtık. Bu bir başlangıç ey Resulüm. Sen bundan sonra fetihler gerçekleştireceksin. O anlaşma Kur'an'a göre fetih idi. Müslümanlara göre haşa bir hezimetti. Allah Azze ve Celle öyle değil diyordu. Anlamıyorsunuz. İleride anlayacaksınız mı? Anladılar. İleride anladılar. Anlaşma hakikaten bir fetihti. Hangi yönden? Birçok yönden. Bu anlaşma sayesinde artık Müslümanlar kafirlerle konuşabildiler. Onlara anlatabildiler. Artık savaş ortamı barış ortamına dönüştü ve artık rahat rahat konuşabiliyorlardı Müslümanlarla, gayrimüslimler, müşrikler konuşabiliyorlardı. Ve birçokları Müslüman oldular. Silah olunca konuşma olmaz. Silahlar susmalı ki konuşma olsun. O yüzden Mekke'deyken de Allah Azze ve Celle Müslümanlara cihadı emretmedi. Silahlı cihadı yani. Yoksa tebliğ yapmak da bir cihat. Ama silahlı cihadı emretmedi Allah Azze ve Celle. Çünkü çok sebebi var da onlar konumuzun dışında. Konumuzla ilgili olan noktası, çünkü Allah Azze ve Celle barış ortamını istiyordu. Silahlar konuşmaya başlarsa artık insanlar dinlemez. Herkes kılıcını çekerse artık orada konuşma monuşma olmaz. Kimse düşünmez. O yüzden Allah Azze ve Celle insanların düşünmesini istediği için bu şekilde bir ortam sağlıyordu. Anlatın sadece diyordu ve zulme uğradığınız zaman da sabredin, anlatmaya devam edin. Mekke'de böyle. Medine'de de aynı şekilde mecbur kalmadıkça savaşı emretmedi. Hudeybiye'de o maddeye rağmen kabul etti. Ve bu şekilde birçoğunun gönlünü fethetti. Hazreti Ebubekir Sıddık der ki, birçok insanın gözünde Bedir en önemli savaştır, en önemli fetihtir, en kıymetli savaş odur. Ama bana sorarsanız Hudeybiye Bedir'den daha büyüktür demişti. Neden? Çünkü Bedir'de öldürüyorduk. Onlar bizi öldürdü, biz onları öldürdük. Ama Hudeybiye'de o Süheyl Muhammedur Resulullah'ı kabul etmeyen adam, gördüm ki Hudeybiye anlaşması sayesinde 2-3 sene sonra peygamberimizin devesini tutuyor, peygamberimize hizmet ediyor. Veda hacı sırasında Hudeybiye Medine'nin 6. yılında gerçekleşti. 3-4 sene sonra veda hacı, peygamberimizin tek hacı var, veda hacı. Veda hacında Efendimizin kestiği deveyi o Muhammedur Resulullah'ı kabul etmeyen Süheyl getiriyordu. Peygamberimiz kesiyordu. Peygamberimizin hizmetçisi olmuştu. Canı gönülde ona hizmet ediyordu. Bu Hudeybiye sayesinde oldu. Kur'an o meseleyi niye Fethu Mubin, açık fetih olarak isimlendirir? Hudeybiye anlaşmasının kıyamete kadar bu kitap okunacak. İnna fetahna leke fetha mubina. Nedir bu fetha mubin? Hudeybiye. Açık fetih. Zafer. Yani Hudeybiye ile kazanacağınız zafer silahla kazanacağınız zaferden daha üstündür. Kur'an insanlara bu mesajı veriyordu. Hazreti Peygamber 27 gazveye katıldı. Bir kısmında savaş oldu, bir kısmında olmadı. 27 gazve, 60 seriye gönderdi. 60 tane ordu gönderdi yani. 27 tane kendi katıldı, 60 tane de katılmadığı, gönderdiği ordular var. Bütün bu savaşlarda ölen insan 150 kişi. Muhammed Hamidullah'ın tespitine göre Allah Resulü elinden geldiği kadar az insan ölsün diye her türlü tedbir alıyordu. Mekke'yi fethederken aldığı gibi her türlü tedbir alıyordu. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an'ın bu evrensel mesajları insanlar arasında hem bir kardeşlik tesis ediyor, yeryüzünde bir medeniyetin kurulmasını sağlıyordu. Hem de insanlar sadece Allah'a kul oluyorlar, Allah'ın dışında kimseye teslim olmamak suretiyle şereflerini muhafaza ediyorlardı. Kullara kul olanlar şerefini muhafaza edemezler. Bir toplum kullara kulluk yaptığı müddetçe medeni bir toplum olamaz. Bir toplum maddeye manadan daha fazla önem verdiği müddetçe medeni olamaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan almış olduğu ilham ile bazı mesajlar veriyor. Buyuruyor ki zengine zenginliğinden dolayı hürmet eden adamın dininin üçte ikisi gider. Şerefini kaybeder. Dininin üçte ikisi gider. Şerefini kaybeder. Zengine zenginliğinden dolayı hürmet eden adamın. Kur'an bize dünyayı nereye koymamız gerektiğini öğretir. İslam'a göre, Kur'an'a göre dünya nedir? Dünya nimetleri nedir? Dünya hayatı nedir? Kur'an'a göre ikisi farklı. Ekseri insanlar dünya nimetleriyle dünya hayatını karıştırırlar. İslam'a göre dünya nimetlerinin önemi yok. Ama dünya hayatı çok kıymetli. Kur'an-ı Kerim buyuruyor, insanların gözünde kıymetli olan şeyleri sayıyor. Zuyyine linnâsi hubbu şehvâti minen nisâi vel benîn vel kanâtîril mukantarati minel zehebel fiddâ vel haylil musavvemeti vel en'âmi vel hârt. Zâlike metâul hayâti d-dûnyâ vallâhu indâhu husnul me'âb. İnsanlara kadınlar hoş gösterildi, oğullar hoş gösterildi. Kantar kantar altınlar ve gümüşler hoş gösterildi. Ziraatçılık ve hayvancılık, ekinler, tarlalar hoş gösterildi. Halbuki bütün bunlar dünya hayatının basit geçimliğidir. Asıl varılacak olan yer Allah katındadır. Dünya nimetlerini gözümüzde küçültüyor. Basit diyor bunlar. Meta. Metaul hayati dünya o kadar. Kıymeti yok. Ama asıl varılacak olan yer Allah katındadır. Kur'an dünya nimetlerini gözümüzde küçültüyor ama dünya hayatını büyütüyor. Dünya hayatının sonunda ya cennetlik olacaksın ya cehennemlik. O halde mesele ciddi. Altını gümüşün kıymeti yok ama bunun kıymeti var. Bu önemli, ciddi bir mesele var ortada. Ya cennetlik olacaksın ya cehennemlik dünya hayatının sonunda. O halde Kur'an'a göre dünya hayatı önemli, dünya nimetleri önemli değil. Bu Müslümanlar tembel tembel otursunlar, ruhban olsunlar, çalışmasınlar, mağaralarda yaşasınlar demek değil. Zaten Hristiyanlık evrensel mesajı kaybettiği için Allah yeni peygamber gönderdi. Hristiyanlık ruhbanlaştı. Ruhbanlaştı. Yunan medeniyetinin, Roma medeniyetinin materyalist, maddeci, şehvetperest, Roma ve Yunan medeniyetinin insanları azdırdığını ve maddeci yaptığını görünce Hristiyanlık insanları dünyadan soğuttu. Tek çare olarak dünyadan nefret etmeyi gördü. Ruhbanlığı çözüm olarak gördü. Evlenmeyeceksin, yıkanmayacaksın, dağlarda yaşayacaksın, çalışmayacaksın. Dünyadan nefret edeceksin. Dengeyi bozdular. Halbuki Hazreti İsa Aleyhisselam öyle dememişti. Mesaj kaybolunca Allah peygamberimizi göndermişti zaten. İsa Aleyhisselam ne demişti onlara? Dedi ki, ey insanlar, ne yiyeceğiz diye düşünmeyin. Kuşlara bakın. Sabahleyin yuvalarından aç olarak çıkarlar. Akşamleyin yuvalarına tok olarak dönerler. Onları aç bırakmayan Allah sizi mi aç bırakacak? Söyler misiniz, siz mi kıymetlisiniz, kuşlar mı? Biz. O halde kuşları aç bırakmayan Allah sizi aç mı bırakacak? Ne giyeceğiz diye düşünmeyin. Ağaçlara bakın, çiçeklere bakın. Allah onları ne güzel de giydiriyor. Söyler misiniz? Siz mi kıymetlisiniz? Çiçekler mi? Siz. O halde Ne giyeceğiz diye düşünmeyin. Bunlar ruhban olun demek miydi? Kuş yuvasından aç olarak çıkar, rızkını arar ama rızkını düşünmez. Gece sabaha kadar plan proje yapmaz. Dünya perest olmaz ama Allah rızkını verir demek istiyordu. Böyle olun diyordu, evinizden çıkın rızkınızın peşine düşün ama dünya perest olmadan. Yanlış anladılar. Ruhban olmamız gerekiyor zannettiler. Ve böyle bir mesaja insanlar artık inanır mı? Yanlış bir mesaj, değiştirilmiş bir din insanları dinsiz yaptı. Ruhbanlık, hayattan elini eteğini çekmek, hayatın dışında bir din. Takva sahibi olmak istiyorsan hayatın dışına çıkacaksın dedi. İslam geldi dedi ki hayır, hayatın dışına çıkmadan da takva sahibi olmak mümkün. Ve hayatın içinde kalarak takva sahibi olmanın yolunu gösterdi. Dünya nimetlerine önem verme ama dünya hayatına önem ver dedi İslam. Bu şekilde Allah Azze ve Celle insanları hem dünya perestlikten kurtardı hem de ruhbanlıktan kurtardı. Dengeyi kurdu. Dengeli bir din. İnsanlara insanları tanıttı. Ey insan, sen şerefli bir varlıksın. Melekler sana secde etti. Allah sana ruhundan üfledi. Sana Allah ilim verdi. Sana Allah yeryüzünde halifelik görevi verdi. Ama aynı zamanda seni çamurdan yarattı. Bunu da unutma. Dengeli bir mesaj. Böyle bir mesaj evrenseldir. Her yere ve her insana uygundur. İnsana şekil vermektedir. İnsanı dengeli hale getirmektedir. Hem kıymetli bir varlık, hem de şımarmaması gereken, spermden yaratıldığını unutmaması gereken bir varlık. Bu şekilde Allah Azze ve Celle insana şekil vermektedir. Ve kıymetli kardeşlerim, bu mesaj, Kur'an'ın evrensel mesajı elbette ki bunlardan ibaret değildir. Bütün yeryüzünü esas alan bir din, elbette ki 5-10 tane esasla bunu başaracak değildir. Daha çoktur. Hepsini anlatmak mümkün değildir. Adalet de mesela Kur'an'ın temel mesajlarındandır. Yeryüzünün her tarafında adalet sağlanacak. Sömürüye İslam müsaade etmez. Faize o yüzden müsaade etmez. Faize müsaade etmez çünkü faiz sömürüdür. Emperyalizme müsaade etmez çünkü haksızlıktır. Adaleti sağlamayan bir din evrensel olamaz. Evrensel olacaksa bir zengin suç işlediği zaman, bir fakir suç işlediği zaman aynı hükmü tatbik edecek. Bir köle Amr bin As'ın oğlu, Mısır valisi Amr bin As'ın oğlu ile yarış yapmıştı, at yarışı. Çocuk kazandı, köle kazandı, valinin oğlu kaybetti. Ben valinin oğluyum dedi, buna bir tokat vurdu. Sen nasıl beni geçersin? O da bir mektup yazdı halifeye. Dedi ki, senin valinin oğlu bana böyle böyle yaptı. Hazreti Ömer derhal mektup yazın dedi. Mısır valisine, Amr bin As, derhal gel buraya. Ömer'den mektup gelirse herkes titrerdi. Valiler Ömer'den mektup geldiği zaman titrerdi. Acaba bir hata mı yaptın? Oğlunu da al derhal gel Medine'ye. Ta Mısır'dan Medine'ye. İbret alem olsun diye. Ta Mısır'dan Medine'ye çağrılır mı? O zamanın şartlarında atla deveyle çağırdı, ibret alem olsun diye. Olayı anladı, baktı ki hakikaten doğru, bir haksızlık var. Ona dedi ki kalk ve sana vuran bu valinin oğluna sen de vur. Kısas. Kalktı ve ona vurdu. Hatta Hazreti Ömer adaleti ile meşhurdur. Herkesin düşünmediğince noktaları da düşünür. Yoksa niye meşhur olmuş? Dedi ki kalk onun babasına da vur. Valiye, Mısır valisine. Mısır bir devlet yani. Adı vali. O zaman adı vali. Şimdi yani devlet başkanı. Kalk babasına da vur. Çünkü eğer o babası olmasaydı bu çocuk seni dövemezdi. Demek ki babasından yüz buluyor. Demek ki babası bunu şımartmış. O çocuk dedi ki ya emir-el müminin, ben ona vurmasam, çünkü o bana vurmadı, oğlu bana vurdu, onun bir kabahati yoktu. Amr bin As dedi ki vallahi ya Ömer, ya emir-el müminin, benim haberim yok, oğlum böyle böyle bir terbiyesizlik yapmış ama vallahi ben bilmiyordum. O zaman tamam dedi. Adaleti sağlayan bir din. Böyle bir mesaj. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَدَعَ الْمِيزَانِ Allah göğü yükseltti, mizanı koydu. Gökte bir denge var, bir mizan var. اَلَّا تَتْغَوْ فِي الْمِيزَانِ Sakın ha sakın o mizanı aşmayın. Dengeyi bozmayın, adaleti bozmayın. Gökyüzündekini bozarsanız çarpışmalar başlar. Yeryüzündeki adaleti bozarsanız yeryüzünde anarşi başlar. Sakın ha sakın bunu yapmayın. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an bu mesajı verirken onlar ne yaptılar? Engel olmaya çalıştılar. Diyorlardı ki la tesma'u lihazel Kur'an. Şu Kur'an'ı dinlemeyin. Velgav fih. Yaygara yapın. Kur'an okunduğu sırada ya da Kur'an hakkında iki manaya da gelir. Kur'an hakkında yaygara koparın. Bir şeyler söyleyin, insanlar dinlemesinler ya da dinliyorlarsa bile ses yapın, yaygara koparın. İrtica deyin, bir şeyler söyleyin. Bir şeyler söyleyin. Önemli olan ses yapın, bir şeyler söyleyin. Medya yoluyla, televizyonla, gazeteyle bir şeyler söyleyin ve bastırın. Yaygara koparın. Neden? Çünkü her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Yani her doğan İslam'a temayüllü olarak doğar. Ve her doğan İslam'a uygun olarak doğar. O yüzden İslam anlatıldığı zaman tesir altında kalır. O yüzden ses yapın, yaygara yapın, dinlemesinler. Samimiyetsizler. Samim olsaydılar, kendileri de dinlerlerdi ve cevap verirlerdi. Ses yapın demezlerdi. Demek ki insanların etkileneceğinden korkmaktadırlar. Bu samimiyetsizliktir. Gelip tekliflerde bulunuyorlardı. Ya Muhammed, sen en zenginimiz yapalım, bu davayı bırak. Anlıyorlardı bu mesaj etkili. Kısa zamanda yayılacak, anlıyorlardı. Teşbih hata olmasın, mesela buzdolabını bulan adam veya televizyonu bulan adam veya telefonu bulan adam anlar. Onun rakipleri de anlar. Bu çok kısa sürede yayılır. Telefon çok kısa sürede, televizyon çok kısa sürede yayılır. İnsan bunu anlamaz mı? Herkese lazım olan bir şey. Anlıyorlardı. Hızla yayılır. O yüzden ses yapın diyorlardı. Gürültü yapın ki belki leallekum taglibun. Belki umulur ki galip gelirsiniz. Başka türlü galip gelme ümitleri yok. Çünkü her doğan İslam fıtratı üzere doğuyor, İslam'a temayüllü olarak doğuyor. O yüzden meyleder diye düşünüyorlardı. Öyle de oluyordu. Kısa sürede büyük bir mesafe kat edildi. Kısa sürede. Gel anlaşalım diyorlardı. Seni en zenginimiz yapalım. Seni kral yapalım. Sana en güzel kızlarımızı verelim. Ne istiyorsan. Bu tek bu davayı bırak. Dedi ki ben bunlar için gönderilmedim. Ben böyle bir derdim yok. Ben Allah'ın hakimiyetini gerçekleştirmek için gönderildim. Başka bir davam yok. Tamam dediler, bu davayı söyleme. Amcası Ebu Talib. Dedi ki ey yeğenim, bak bunu kabul etmiyorlar. Bunu söyleme, başka bir şey söyle. Tevhidi söyleme. Güzel bir toplum meydana getirelim de, ülkemizi kalkındıralım de, vatan de, millet de, Sakarya de, böyle şeyler söyle. Ahlaklı toplum de. Kalkınmış Türkiye'de, büyük Türkiye'de, büyük Arabistan'da yani. Dedi ki vallahi başka bir şey demem. La ilahe illallah derim, başka bir şey demem. Çünkü davanın temeli budur. Kur'an'ın en temel mesajı budur. Kafirlerin stratejileri de odur. Çünkü biliyorlar ki tevhid etkilidir. Bir insana Allah mı daha iyi bilir, insan mı deseniz elbette ki bu sorunun cevabı bellidir. Bir insana Allah'ın dediği mi olmalı, insanların dediği mi? İnsanlar Allah'a mı itaat etmeli, insanlara mı? Deseniz bunun cevabı bellidir. Dolayısıyla etkili bir davadır. O yüzden başka türlü susturamayınca tekliflerde bulunuyorlardı. Bu evrensel mesajın önündeki en önemli engellerden birisi bu. Kafirlerin bu tür teklifleri. Bir taraftan da nefsimiz. Nefis makam ister. Nefis şan şöhret ister. Nefis para ister. Nefis rahat ister. Bu da bir engel. Bu evrensel mesajı iletmek için bir engel. Yani sadece kafirler değil engel olan. Nefsimiz de bir engel. Onu da aşmak zorundayız. Şeytanımız var, o bir engel. Çevremizde insanlar var, o engel. Bazen anan engel, baban engel. Sen bu evrensel mesaja tüm insanlığın ihtiyacı olduğu için bu yolda çalışırsın. Şeytan gelir seni kandıramayınca, bu sefer ananı kandırır, babanı kandırır, ananı gönderir, babanı gönderir, amcanı gönderir, arkadaşını gönderir. Konuşana bakma, konuşturana bak. Onları gönderir, onlarla etkilemeye çalışır. Mesajın önünde engeller olacak. Ama şunu bileceğiz. Bu engellere karşı mücadele vermek için gönderildik. Yelkenli gibi olmayacağız, vapur gibi olacağız. Yelkenli rüzgar esince gider, esmeyince denizin ortasında kalıverir. Ama vapur rüzgar esse de gider, esmese de gider. Bu engellemelere karşı dava adamı vapur gibi olmalı. Motoru kendinden olan bir vapur gibi. Rüzgar esse de gidecek, esmese de gidecek, rüzgara karşı da gidecek. Öyle bir insan meydana getirmeliyiz. Bu evrensel mesaja uyulduğu zaman Peygamberimizin dediği gerçekleşir. Ne demişti? Ey amca, ben onları öyle bir kelimeye davet ediyorum ki onlar benimle mücadele edip duruyorlar ama anlamıyorlar beni. Ben onları öyle bir kelimeye davet ediyorum ki o kelimeyi söylerlerse bütün dünya onlara boyun eğecek. Bütün dünya. Arabı da Arap olmayanı da. Ben onları öyle bir davaya davet ediyorum. Dediler ki ya Muhammed, neymiş söyle söyleyelim. Bir kelime değil mi? Söyle söyleyelim. Madem ki dünya devleti olacağız, süper güç olacağız, söyle söyleyelim. Dedi ki la ilahe illallah diyeceksiniz. Olmaz dediler. Neden? Dünya devleti olacaksınız. Neden? Anladılar ki bu bir kelime değil. Çünkü dünyada hiçbir kelime seni dünya devleti yapmaz. Hayatını değiştirmen lazım. Bu kelime hayatı değiştiren, devleti değiştiren bir kelime. La ilahe illallah dediğiniz zaman artık bundan sonra hayatımı değiştireceğim demiş oluyorsunuz. Benim hayatıma Allah karışacak. İnsanlar değil. Onun dediği gibi yaşayacağım demiş oluyorsunuz. Bütün kanunlarımı ondan alacağım. Başkasından değil. O zaman devletiniz güçlü olacak. Öyle dünya devleti olunuyor. Yoksa la ilahe illallah demekle değil. Bu bir laf değil. Bu bir hayat nizamı. Kur'an bireysel ve toplumsal hayatımızı düzenlemek için indi. Sadece bir inanç değil. Allah'ın varlığı birliği değil. Allah'ın tek olması iki manada, bir onun gibi bir yaratıcının olmaması, bir de yetkili olanın o olması, ondan başka yetkilinin olmaması. Allah insanı tanıyor ve insana uygun medeniyet esasları koyuyor ve o zaman insanlar güçleniyor, devlet güçleniyor, toplum güçleniyor ve dünya devleti oluyor. Lafla değil, o kanunlara bağlı kalınıldığı zaman, nasıl ki doktorun yazdığı reçeteyi yutsanız şifa olmaz, suya batırıp içseniz de şifa olmaz, okuyup dursanız da şifa olmaz. Gideceksin eczaneye, ilacı alacaksın, içeceksin. Aynen öyle. Kur'an yaşamadıkça Kur'an nasıl şifa olsun? Kur'an müminlere şifadır, çünkü müminler yaşarlar. Yaşayınca onlara şifa olur. Evrensel mesaja uyduğumuz zaman, kıymetli kardeşlerim, yeryüzünde dünya devleti olacak Müslümanlar, tarih buna şahittir. Bu bir iddiadan ibaret değildir. Tarihe bakın, göreceksiniz. Ve evrensel mesaja uyulduğu zaman yeryüzünde din emniyeti, nesil emniyeti, akıl emniyeti, mal ve can emniyeti gerçekleşecek. Şu anda hiçbirisi yoktur. Ne din emniyeti var, ne akıl emniyeti. Aklın dediği yapılmıyor. İslam'ın hakim olmadığı bir memlekette aklın dediği yapılmıyor. Akıl emniyet içinde değildir. Mal emniyet içinde değildir. Kimse evinde para bırakamıyor. Arabasında 3 kuruş para bırakamıyor. Can emniyeti yoktur, mal emniyeti yoktur, nesil emniyeti de yoktur. Neslinizin bozulmayacağından emin misiniz? Eğer bir memlekette İslam'a uymak zorsa, fıska fucura uymak, günaha dalmak kolaysa, o memleket İslam memleketi olmaktan çıkmış, İslam devleti olmaktan çıkmıştır. Eğer bir memlekette İslam'ı yaşamak zor, günahı yaşamak kolaysa, o memlekette artık İslam hakim değildir. Kıymetli kardeşlerim, Allah bu 5 şeyin emniyetini evrensel mesajıyla sağlamak için bu mesajı gönderdi. Bu mesaj olmadan bu emniyetleri sağlayamazsınız. İstediğiniz kanunları nereden alırsanız alın, hiçbir kanun emniyetinizi sağlayamayacak. Hiçbir anayasa meselenizi çözemeyecek. Allah'tan almayıp insanlardan alıyorlar. Yazıklar olsun. İnsanları Allah'tan daha iyi biliyor mu kabul ediyorlar acaba? Sorsanız yok derler. İnsanları Allah'tan daha fazla mı yetkili kabul ediyorlar acaba? Hayır derler. Peki bunlar ne diyorlar o zaman? Bunlar diyorlar ki o zaman içinde, bu zaman için değil. Yani demiş oluyorlar ki Kur'an bu çağ için değil. Peki bunlara sorsanız peygamber son peygamber mi? Evet derler. Kitap son kitap mı? Evet derler. Peki o zaman peygamberimizden sonraki insanlar bu kitaptan sorumlu değil yani, öyle mi? Madem bir daha kitap gelmeyecek, bir daha peygamber gelmeyecek. O zaman demek ki tüm insanlar bundan sorumludurlar. Evvelki insanlar sorumludurlar da farz-ı misal şu son 3 asrın insanları sorumlu değiller mi? Kim dedi bunu? Hangi ayette, hangi hadiste geçiyor? Kıyamete kadar gelmiş mi, gelmemiş mi? Uhiye ileyye hazel Kur'an. Bu Kur'an bana vahyedildi. Sizi ve bütün ulaşanları uyarayım diye, uyarmak için. Sadece sizi değil, bütün ulaşanları, kıyamete kadar gelecek olan bütün toplumları. Bir kısmı böyle söylüyor. O zaman içinde, bu zaman için değil. Bir kısmı da diyor ki Kur'an'a tarihselci bir mantıkla bakalım. Yani Kur'an'ın o ayetleri o zamanın insanları için o günün şartlarına göre gelmiş birer misaldir. Birer misal, bir hatıra, bir örnek, kesin hüküm değil. Sadece namaz, zekat, oruç, hac gibi ibadetler kıyamete kadar geçerlidir. Ama devletle ilgili, toplumla ilgili kanunlara gelince onlar geçerli değildir. Onlar o zamana göre gelmiştir. Tarihselci bir mantıkla Kur'an'a yaklaşalım. O günün şartlarında öyle gelmişsen biz de bugünün şartlarında başka türlü hükümler koyabiliriz dediler ve küfrettiler. Bu bir küfürdür. Allah'ın koymuş olduğu kanunlar bir misaldir. Biz o misallere uymak zorunda değiliz. Biz ana mantığını, ruhunu alırız. Ama Allah'ın gönderdiği kanunlara bağlı kalmak zorunda değiliz dediler. Hatta ileriye gidenler dediler ki o günün insanlarını Allah ancak o kadar medeni yapabildi o kanunlarla, ancak o kadar medeni yapabildi. Ama bugünün insanları daha medenidirler. O yüzden o kanunlara ihtiyacımız kalmadı. Biz bugünün insanlarına uygun kanunlar kendimiz koyarız. Ve bizim koyduğumuz kanunlar Allah'ın kanunu sayılır dediler. Küfrettiler. Nasıl oluyor senin koyduğun kanun Allah'ın kanunu sayılıyor? Efendim biz ruhunu Kur'an'dan alıyoruz. Kur'an'dan ruhunu alıyoruz, kanunu biz koyuyoruz, zamana, şartlara uygun. Ne biliyorsun senin koyduğun kanunu Allah'ın kabul ettiğini nereden biliyorsun? Allah katında o kanunun makbul olduğunu nereden biliyorsun? Bilemezsin. Dolayısıyla ruhunu gönderen de Allah'tır, şeklini gönderen de Allah'tır. İman esaslarını gönderen de O'dur, ibadeti gönderen de O'dur. Devletle ilgili kanunları, muamelatla ilgili kanunları gönderen de O'dur. Ve Kur'an iman ile, ibadet ile, ahlak ile gündelik hayatı birleştiren bir kitaptır. Din imandan ibaret değil, ibadetten, ahlaktan ibaret değil. Gündelik hayatı da birleştirmiştir İslam. Bir Müslüman her yerde Müslümandır. Ama bir İsevi, bir Hristiyan kilisede İsevidir, kilise dışında gayri İsevidir. Çünkü Hristiyanlığın dünya ile alakalı hükümleri yoktur. Yani şeriatı yoktur. Ama İslam'ın vardır. O yüzden bir Müslüman camide de Müslümandır, cami dışında da. Para kazanırken de, parayı harcarken de, evlenirken de, boşanırken de, mirası taksim ederken de, alışveriş yaparken de, ortak olurken de, savaş yaparken de, barış yaparken de, her meseleyle ilgili Allah ve Resulünün bir hükmü vardır. Dolayısıyla ona bağlı kalabilir hayatın her alanıyla ilgili Kur'an'ın hükmü olduğu için. Ama Kur'an'ı bir hatıra gibi görenler, bunlar birer misaldir diyenler, mesela Kur'an-ı Kerim hırsızın elini kesin dediyse bunu bir misal gibi görüyor adam. Bunu diyor değiştirebiliriz. Yani Kur'an demek istedi ki bir ceza verin yani. Bir ceza verin. Caydırıcı olsun. Biz bugün hapse atarız, aynı olur. Yine caydırıcı olur. Hayır, olmaz. Dediler ki mesela zina edene 100 değnek vurun buyuruyorsa Kur'an, o bir misaldir. O günün insanı gayri medeni idi. Haşa, Ebu Bekirlere, Ömerlere söylüyor bu lafı. O günküler ancak o kadar medeni olabilirdi. O yüzden ağır hükümler konuldu. Bugünküler daha medenidirler. Böyle ağır hükümlere gerek yok. Hüküm olan, ayet ve hadis olan meselelerde bilen, biz ayet ve hadise bağlı kalmak zorunda değiliz. Onlara yakın hükümler koysak da olur dediler. Böylece Kur'an'ın evrensel olduğunu söylediklerini zannediyorlar. Böylece Kur'an evrensel olacak diyorlar. Bütün zamanlara, bütün mekanlara, her tarafa uygun bir kitap yapacağız diyorlar. Reform yapmak suretiyle. Dinde reform yapacaklar, hükümleri değiştirecekler ve bütün mekanlara uygun olacakmış. Güya iyi niyetle yapıyorlar. Halbuki İslam'da bir kere Kur'an'ın hükümleri bütün çağlara uygundur. Değiştirmeye ihtiyaç bırakmaz. İkincisi, eğer bazı meseleler Kur'an'da ve sünnette yoksa, o meselelerde de içtihat yetkisi vermiştir İslam. İslam alimlerine içtihat yaparlar, Kur'an'a sünnete uygun görüş beyan ederler. Ve yine Kur'an ve sünnetten elde edilen bir takım ana kaideler var. Kavaidul fıkhiye denilen fıkıh kaideleri. Mesela eddararu yüzel, zarar kaldırılır, İslam'da zarar kaldırılır gibi. El meşakkatu tecnibu tesir. Meşakkat kolaylaştırmayı gerektirir. Meşakkat olan yerde İslam kolaylaştırır gibi bazı ana kaideler var. El yakinu la yuzalu bi şek. Kesin olan, şüpheli olan ile kalkmaz, zail olmaz. Kesin bilgi şüpheli bilgi ile kalkmaz gibi bazı ana kaideler Kur'an'dan ve hadisten çıkarılmış olan, elde edilen bazı ana kaideler var. Bu ana kaidelerle bütün zamanlara ve bütün mekanlara hitap eder İslam. Evrenselliğini bu şekilde gösterir. Allah kitabında çok tafsilata dair hükümler koymadı. Tafsilata dair hükümler koymadı. Neden? Evrensel olsun diye. tafsilata dair hükümler koysaydı, mesela elbiseniz illaki şöyle olacak deseydi, elbisenin modeli şöyle şöyle şöyle olacak deseydi, evrensel olmazdı. Türkiye'ye uysa Amerika'ya uymaz, Adana'ya uysa Erzurum'a uymaz o elbise modeli. Kışa uysa yaza uymaz, fakire uysa zengine uymaz. İslam evrensel olsun diye ana noktaları söyledi. Şuraları kapatacaksın, içini göstermeyecek bir elbise olacak, tahrik edici bir elbise olmayacak, ince olmayacak, dar olmayacak, kapatılması gereken yerleri kapatacak. O kadar. Bu zamana göre, şartlara göre değişebilir. Bu gibi şeyler zamana, şartlara göre değişir. Memleketten memlekete değişir. Fakat Kur'an'ın temel hükümleri değişmez. Evrenseldir, bütün çağlara uygundur. 1400 sene evvel gelen bir kitap bu çağa uyar mı? Bizim koyduğumuz kanunlara benzetiyorlar. 3 sene evvel bir kanun koyuyorsun, 3 sene sonra yanlışlığı ortaya çıkıyor ve değiştirmek zorunda kalıyorsun. Allah'ın kanunlarını insanların kanunlarına benzetiyorlar. Kendi kanunları gibi zannediyorlar. Bizimki 3-5 yılda bir değişiyor. 1400 yıllık kanun aynı olur mu diyorlar. Evet olur, çünkü Allah'tandır. İnsanın kanununa benzemez. Bütün çağlara, bütün zamanlara, bütün mekanlara uygundur. Bir kısmı tümden inkar ediyor evrenselliğini. Bugün birine sorsanız, deseniz ki Kur'an evrensel midir? Bir şey demez, evet demek zorunda kalır. Ama deseniz ki Kur'an'ın ahkamı, hükümleri bugün yoktur, olmalı değil mi? Şaşırır kalır. Yani aslında Allah'ın hükümlerinin olmaması, bugün kaldırılmış olması, aslında Kur'an'ın evrensel olmadığını iddia etmek demektir. Aynı şeydir. Bu çağa uymuyor demiş oluyorlar. Evrensel değil. O günkü insanlara gelmiş, öyle mi? Onların kabahati neydi o zaman? Onlara hükümler var, farzlar var, haramlar var. Bir memleketin medeni olabilmesi için tabii ki o memlekette farzlar olmalı, haramlar olmalı. Farz ve haram olmadan nasıl medeni olacaksınız? Medeni insan bazı şeyler yapmak zorundadır. Medeni insan bazı şeylerden kaçınmak zorundadır. Farzlar ve haramlar insanı medeni yapar. O günküler o kanunlardan sorumlu, bugünkü sorumlu değil, öyle mi? O günkülerin kabahati neydi? Ebu Bekirler, Ömerler sorumlu, bugünün insanı sorumlu değil, öyle mi? Bugünün insanı Ebu Bekir'den, Ömer'den daha medeni, öyle mi? Onlar mesul, biz mesul değiliz. Kur'an'ı bu çağda tatbik etmeyen adam, Kur'an evrensel değil demiş olmaktadır. Fiilen. İsterse bunu sözlü olarak söylemesin. Fiilen yaptığı budur, söylediği budur. Kıymetli kardeşlerim, konuyu bitireyim. Böyle bir evrensel mesajı bugün hakim kılmak için yeni bir nesil meydana getirmek gerekmektedir. Hormonlama yöntemiyle büyütülmüş bir nesil değil. Radikal ama Rabbani olmayan bir nesil değil. Rabbani bir nesil. Marifetullah'a ulaşmış, muhabbetullah'a ulaşmış, Rabbini tanımış ve Rabbini sevmiş, kainat kitabını okumuş, böyle bir nesil. meydana getirmek zorundayız. Hormonlama yöntemlerle bu nesli meydana getiremeyiz. Yavaş yavaş eğitim, haftada bir mahalle sohbetleriyle bu nesil meydana gelmez. Eğitim lazım. Uzun süreli eğitimler lazım. Sahabe nasıl eğitildiyse, Kur'an'ın hareket metodu ve Kur'an'ın eğitim metodu ve stratejisi takip edilmesi lazım. Kur'an o nesli nasıl o hale getirdi? Nasıl Ebu Bekir'i Ebu Bekir yaptı, Ömer'i Ömer yaptıysa bugün de aynı metotla, aynı hareket metodu ve aynı eğitim metoduyla. Başka çaresi yok. Kur'an bize oku dedi ilk mesajında, ama müminler Kur'an'ı okumuyorlar. Oku ama nasıl oku? Bunu kullanıyorlar bazıları. Kur'an oku demiş diyorlar. Haydi okula diyorlar ondan sonra. Oku ama nasıl oku? İkra ama Bismi Rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Önce yaratan Rabbinin adıyla oku. Önce bak kainata. Önce bak, bak, bak, bak, gör. Bir gün göreceksin. Önce boş boş bakacaksın. Bir gün göreceksin. İşte o zaman yaratan Rabbinin adıyla okumuş olacaksın. İşte ondan sonra istediğin ilmi oku. İster matematik, ister fizik, ne okursan oku. İster tıp, ister astronomi, ne okursan oku, seni Allah'a götürür. Oku ama yaratan Rabbinin adıyla oku. Rastgele okuma değil. Kur'an böyle başladı. Fakat Müslümanlar ihmal ettiler. Okumadılar, üzerinde kafa yormadılar. Ve bu evrensel mesajı kaybettiler. Bugün yeniden yeni bir nesil meydana getirmek zorundayız. Hormonlanmış bir nesil değil. Yani daha Allah'ı sevmeden Allah taraftarı olmuş. Daha namazı güzelleşmeden cihattan bahseden bir nesil değil. Allah'ı sevmeden Allah taraftarı olan, ibadetlerini güzelleştirmeden Allah taraftarı olan, ahlakını güzelleştirmeden Allah taraftarı olan ve cihattan bahseden adam mücahit olmaz, anarşist olur. Anarşist olmaması için önce hakiki imana ulaşmalı, ibadetleri güzelleşmeli, ahlakı güzelleşmeli. Ondan sonra cihat edebilir Allah'ın dediği şekilde. Aksi halde anarşist olacaktır. Müminler Allah'ın boyasıyla boyanmalı ve Allah'ın boyasıyla boyanmış nesiller meydana getirmeli. Peygamberi bir yöntemle bu mümkündür. Sahabe Kur'an'ı okuyordu. Hayatını değiştirmek maksadıyla. Bilgisini arttırmak maksadıyla değil. Hayatını değiştirmek maksadıyla okuyordu. Yeniden bu şekilde okumak zorundayız. O zaman o evrensel mesajı anlayacağız. Ve o mesaj uğrunda mücadele edebileceğiz. O zaman Müslümanlar yeniden yeryüzünde güç ve kuvvet sahibi olabilecekler. Bu kitap bizi dün yükselttiyse bugün de yükseltir. Peygamberin varlığı şart değildir. Şart olsaydı Allah her asırda bir peygamber gönderirdi. Peygamberimizin getirdiği mesaj aynen elimizde duruyor mu, durmuyor mu? Evrensel olmanın bir şartı da odur. O mesajın duruyor olması. Duruyor. O halde peygamberin varlığı şart değil. Kıymetli kardeşlerim, evrensel mesajı anlayıp yerinde oturmak mümkün değildir. O mesajı anlayanların kalplerine iman girer. İman adamı harekete geçirir. Harekete geçirmeyen iman, iman değildir. Allah Azze ve Celle evrensel mesajını anlamayı nasip eylesin cümlemize. Dünyanın her tarafında bu uğurda çalışan kardeşlerimize yardım eylesin Rabbim. Allah'ın rahmeti cümlenizin üzerine olsun.